Ayrım 23.
Küçük ağa bunu önledi ama Çakır Saraylı'nın fırsat kollamaktan vazgeçmeyeceğini, vakti gelince de duraklamadan bu kanlı işe girişeceğini adı gibi biliyordu. Böyle bir harekete katılmak şöyle dursun, bu gibi bir adamla beraber olmak bile ona göre değildi. Kendini cehennem azabına mahkum edilmiş saydığı günler oldu. Küçük ağa sonuna kadar böyle yaşayamazdı. Geri dönmek ne kadar imkansızsa bu da o kadar olmayacak işti. Bunu böylece kabul ettikten sonra yeni hayatı için hangi kuvvetlere ihtiyacı olduğunu düşündü. İlk önce kaçan bir insan olarak kendisini koruyabilmeliydi. Bunun için de Recep'in atış talimlerini seve seve kabul etti. Ayrıca ata binmeye de çalışıyordu. Kuvvetli, dinç ve çevik oluşu işini kolaylaştırdı. Kısa zamanda iyi bir nişancı ve usta bir binici olmuştu. Ayaz ve güneş gitgide derisini de kavurup yağızlaştırdı. Küçük ağa ay dolmadan tam bir savaş adamı olup çıkmıştı. Beride ufak tefek tesadüfler, olaylar ve kahramanlıklar çetedeki 5-10 kişinin kendisine tamamen bağlanmasını sağladı. Onları iyice gözetliyor, sık sık yokluyordu. Bu işi o kadar dikkatle yaptı ki, 5-10 kişinin arasından hangilerine %100 güvenebileceğini rahatça söyler, bunda da yanılmazdı. Çakır Saraylı'dan ayrılmayı kafasına iyice koymuştu. Kanlı ikilikten, ihtiraslardan, hedefi bilinmeyen veya hedefi hak edecek kuvvet ve meşruiyete sahip bulunmayan hareketlerden nefret ediyor, bunları büyük günahlardan sayıyordu. Halbuki içine girdiği çevrenin bundan başka bir özelliği yoktu. Buradan ayrılıp ne yapacaktı? Bu iş için belli bir düşüncesi yoktu. Önce İstanbul'a gitmeyi düşünmüştü. Orada kendisini sevenler, benimseyenler bulacaktı. İzmit'i geçti mi kurtulacağını biliyordu. Fakat bu düşünceye bağlanıp kalmasına ve bu kararın peşine düşmesine iki engel vardı. Bunlardan biri Emine'yi ve artık doğmuş olması gereken çocuğunu büsbütün kaybetmek endişesi, ikincisi de Kuvayi Milliye üzerindeki yeni yeni tereddütleriydi. Yakasaray köyünde geçirdiği bir ay içinde dünyadan kopmuş, Kuvayi Milliye'nin büsbütün uzağında kalmıştı. Afyon'dan gelen parça bölük haberlerin düzmece ve kasıtlı olduğunu kolayca anlıyor, bu yüzden de tereddüdü koyulaşıyordu. Küçük ağa bir gün Çakır Saraylı'ya Akşehir'e bir adam göndermenin mümkün olup olmayacağını sordu. Evden haber almak istiyordu. Çakır Saraylı "Emret ağam" dedi ve hemen o gece Recep'le iki atlıyı yola çıkardı. Küçük ağa ertesi şafağı nasıl yaptığını bilemiyordu. Bütün gece bir damla uyumamış, nal seslerini beklemişti. Sabaha doğru Recep'i o dağ başının dondurucu ayazında kapının önünde beklemeye başladı. Üç atlının karaltısı 200 metre kadar aşağıdaki korudan kurtulunca kendini tutamayıp onlara doğru koştu. Recep şarkıların en güzelini söyler gibiydi. Gözün aydın ağam, oğlan olmuş. Mehmet doğmuştu demek ve Mehmet'i onun kucağına uzatmamışlardı. Mehmet'i öpememişti. Yeni doğmuş bir çocuk nasıl bir şeydi acaba? Kokar derlerdi. Bu kokuda insanın soyu sopu, ruhu tüter derlerdi. Bu kokuyu ciğerlerine sindirememişti. Ebenin bahşişini verememiş, o insana cennetten haber veren mutluluğun kabarışını gönlünde duyamamıştı. Emine'nin yanına girememişti. Emine'nin gözlerinin içine baka baka gülümsediğini görememişti. Emine gülümsememişti ki. Ama gene de mesuttu. Gene de içi sıcak sıcak dalgalanıyor, coşuyordu. Gene de yerinde duramıyordu. "Recep atını verir misin bana?" dedi. Recep bunu ters anladı. "Seni komam ağam, sabretmen gerek." Küçük ağa üstelik neşeleni verdi. Bir çocuk gibiydi. "Onun için değil Recep, şöyle bir koşturayım tepeye doğru." "Ha, o olur." Recep atından atladı, yemi ona verdi. Hayvan körük gibi soluyor, yeri eşeliyor, bir an önce ahırına girmek için huysuzlanıyordu ve tek tük kar düşmeye başlamıştı. Küçük ağa bir yaylanışta eğere oturdu, yumuşacık çizmeleri atın böğrünü sardı. Sol eli geme çelik gibi yapıştı. "Haydi eyvallah, bir saate kalmaz dönerim." Mahmuz'u yiyen at birincisinin coşkun kuvvetine uyarak ileri atıldı. Tepeyi sardı. Ortalık ağrıyor, kar kuşbaşı yağışa çeviriyordu. Hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Uçmalıydı at, koşmamalıydı, uçmalıydı. Ve at gücünün son kırıntılarını da dökerek bu çılgın arzuya uyuyordu. Küçük ağanın bir şey düşündüğü yoktu. Hiçbir şey düşünmüyordu. Fakat atın başını devamlı olarak Akşehir'e doğru çeviriyordu. Mesafe bir kör dumanın içinde eriyip gitmişti. Etrafta yaratılıştan önceki sessizlik vardı. Solda ovaya iniş, aynı beyaz perdenin ardında eriyip gitmiş, sağda yükselen tepelerde kaybolmuştu. O sanki ilk yaratılan insandı ve Tanrı'nın kendisine vaat etmiş olduğu dünyaya doğru uçuyordu. Bütün duyguları, bütün düşünceleri ve bütün nimetleri bulmaya doğru uçuyordu. Ama şu anda gönlü ve kafası çırılçıplaktı, bomboştu. Köye döndüğü zaman Recep'i o nasıl beklemişse onu da öyle bekliyorlardı. Çakır Saraylı, "Meraklandırdın bizi ağam," dedi. "Meraklanacak ne var bunda? Sevinecek çok şey var." "Sevindik elbette." Ve o gün Yakasaray çoğu işin aslını bilmeden bir düğün, bir bayram havası yaşadı. Kuzular çevrildi, pilavlar döküldü, helvalar yapıldı, sazlar çalındı. Türküler söylendi, içenler içti ve bu alem gece geç vakitlere kadar sürdü. Dışarıda kar hiç dinmeyecekmiş gibi sessiz sessiz ve lapa lapa yağıyor. Küçük ağa ise yalnız kaldığı odasında Kur'an okuyordu. Okudu, okudu, okudu ve içinde kımıldayıp duran şekva arzusunu ancak sabaha karşı dindirebildi. Arka arkaya iki uykusuz gece onun sağlam yapısını bile sarsmıştı. O gün öğle namazına ancak uyanabildi. Abdest alırken kararını vermişti. Ova beyaz yağışın altında sonsuzluğunu unutup gitmişti. Her köy bir ayrı dünya idi artık ve bu dünyalar birbirlerini unutmuşlardı. Bu her kış böyle olurdu. Bu yılın değişik yanı, arada sırada kimi tek, kimi zamanda 40-50, hatta daha kalabalık atlı veya atlıların insana kurşun duvarlar gibi gelen o süt rengin içinden çıkıverişleri idi. Ne yapacakları, ne isteyecekleri, neye inanıp, neyi tutup, neye düşman oldukları bilinmeyen atlılar. Kar nal seslerini boğuklaştırır, karaltılar ancak evlerin iyice yakınına sokulduktan sonra belirirdi. Ama onları bekleyen ürkeklikler, umutlar ve tedbirler o kadar uyanık idi ki, gelenler daima bir öncüden kuşkulanırlar, kim haber etti diye düşünürlerdi. Köylerin içinde büsbütün ayrı durumları olanlar vardı. Bunların kiminde Kuvayi Milliye birlikleri yerleşmiş, kiminde de eşkıya çeteleri barınmıştı. Ve iki tarafta hangi köyde ne var biliyorlardı. İş bilmekle de bitmezdi. Baskınlar baskınları kovalardı. Bu baskınlar haydut çeteleri için kurtların köylere inişinden pek farklı değildi. Onlar için de hedef erzak ve cephane idi. Kuvalar ise bu işi temizlik için yaparlardı ve bütün mesele elebaşlarını ortadan kaldırmak, kalanları da çekip kendi taraflarına almaktan ibaretti. Fakat bir kanunu evvel gecesi Sazlı Köyü'nde hazırlanan baskın planının hedefleri arasında yeni bir şey vardı. Fuat Paşa İstanbullu hocanın peşini bırakmıyordu. Akşehir'de yapılan sıkı bir inceleme hocanın Çakır Saraylı çetesine sığındığını ortaya çıkarmıştı. Bu öğrenildikten bir hafta kadar sonra Yüzbaşı Nazım yeniden Sazlı'ya geldi. Gece Yüzbaşı Hamdi, Doktor Haydar ve Mülazım Niyazi ocağın başına oturup konuştular. Nazım durumu onlara anlattı. Çakır Saraylı çetesi Yakasaray köyünde idi. Ne yapıp yapılacak, köye bir baskın verilecek ve Çakır Saray haydudu ile hoca ele geçirilecekti. Bunun daha başka faydaları, yani bu işi gerektiren başka sebepler de vardı. Bir kere çete, karakolcularla işbirliği yapıyor ve onlara yardımcı oluyordu. Daha sonra aynı çete, Afyon ve Akşehir yönlerine doğru gelişen devamlı bir korku ve baskı unsuru idi. Hocanın katılması çeteyi hem kuvvetlendiriyor hem de ona karşı mukavemeti zayıflatıyordu. Kısacası Çakır Saraylı çetesi bir an önce temizlenmeliydi. Temizlenecekti de. Çetenin kuvveti aşağı yukarı öğrenilmişti. Baskının ne kadarlık bir kuvvetle yapılacağı da belliydi. Şimdi onlara planı yapmak, zamanı kararlaştırmak kalıyordu. Nazım, "Paşa bu işi bir an önce bitirmemizi istiyor," dedi ve fikirlerini sordu. Yüzbaşı Hamdi harekete kuru bir besmele ile girişmek istemiyordu. "Önce bir yoklayalım, sorup soruşturalım," dedi. Nazım bunun güçlüklerini sayıp döktü. Gerçekten de bu kışta kıyamette keşif imkansız gibi bir şeydi. Zaten öğrenilecek pek bir şey yoktu. Bu düzden düze bir baskındı. Köyün yolunu bilmek yeterdi, artardı. Gerektiği kadar bilgiyi paşa toplatmıştı işte. Ötekiler baktılar ki Nazım kararlı, mesele yok o halde dediler. Hazırlığa hemen ertesi sabah başlanacak, sabah ezanına 4 saat kala da yola çıkılacaktı. Zaman en ağır yürüyüşe göre seçilmişti. Hesap ettiklerine göre Yakasaray'a vardıkları zaman ortalık daha karanlık olacaktı. Yüzbaşı tuhaf bir gülümseyişle, "O saatte uyansa uyansa bir hoca efendi uyanır," dedi. Ötekilerin hiçbiri de bu sözün bir nükte mi yoksa bir kızgınlık belirtisi mi olduğunu anlayamadılar. Fakat hepsinde de bir can sıkıntısı olduğu muhakkaktı. Sazlı'daki birlik iyi yetiştirilmişti. Durumu da iyiydi. Bu sayede de her şey kararlaştırıldığı şekilde ve zamanda oldu. Yolculuk çok çetindi. Kılavuzluğu Yakasaray'a komşu köyden bir ihtiyar yapıyordu. Güçlükler daha da artmadıysa onun yüzündendi. Nitekim hesapladıkları saatten de evvel köyün sırtına dolanmışlardı. Önceden kararlaştırdıkları gibi 5 kişi atlarından inip köye girdi. Bu sırada kuşatma işi de tamamlanmıştı. İhtiyar kılavuzun yol gösterdiği 5 kişilik grubun başında mülazım Niyazi vardı. Birerle kolda yürüyorlardı. Boyları 40-50 adımı geçmeyen 2 sokağı saptıktan sonra ihtiyar, "İşte," dedi, "muhtar burada oturur." Mülazım kapıya omuzuyla hafifçe dokundu. Kapı kuvvetli bir gıcırtıyla açıldı. Avluya girdiler. Aynı anda da mülazım yüksek sesle öksürdü. Sağdaki odadan uykulu bir ses, "Kim o?" dedi. "Yabancı değil, 2 yanına siper aldılar." İçeriden önce ayak sesleri geldi. Sonra da küçük pencerenin camlarında turuncu rengi bir aydınlık belirdi. "Kim o?" Ses bu sefer kuşkulu ve uyanıktı. "Canın tatlıysa tek laf etme de aç kapıyı, sana yabancı değil," dedik. Ses kapıya yanaşmıştı. "Ne istersin benden?" "Açınca öğrenirsin. Sana bir zararımız değmeyecek, yemin olsun. Aç bekletme." Sürgü çekildi, kapı aralandı. Ters tarafta duran mülazım tekmeyi basınca da ardına kadar açıldı. "Karı kız var mı içeride?" "Var. Gel öyleyse." Mülazımın elindeki tabanca ile 4 filintanın namlusu kandilin ışığında ışıldıyordu. Zayıf, kupkuru, sırık gibi bir herif olan muhtar verandaya çıktı. "Vakit yitirme, Çakır Saraylı ile Recep'in ve hocanın yattığı evleri göster bize." Adam kalpağını, palaskasını ve dolaklarını görünce karşısındakinin kimlerden olduğunu anlamıştı. Tir tir titriyordu. "Emme Çakır Saraylı benim leşimi komaz zabit efendi. Korkma sen, o önce kendi leşini düşünsün. Nerede oturuyorlar?" "Çakır Saraylı ile Recep 2 alttaki evdeler." "Kaç adam daha var yanlarında?" 8-10 kadar vardır." Niyazi öteki haydutların kaldıkları yerleri de sordu. Muhtar onu da iyice anlattı. İş kolay olacağı benziyordu. Çünkü herifler toplu halde idiler. "Hoca nerede kalıyor?" "Hangi hoca?" "İstanbullu." Muhtar, "Hoca yok yanlarında," dedi. Mülazım ona inanıyordu. "Siz kalın burada." Muhtarın yanında 2 adam bıraktı. Kendi de kalanlarla sokak kapısının önüne çıktı. İhtiyar, "Sen git yüzbaşı beye işittiklerini söyle baba," dedi. Adam karanlıkta kayboldu. Mülazım düşünüyordu. Birdenbire içeri girdi ve korkuya binen soğuğun etkisiyle artık zıngır zıngır titreyip duran muhtara sordu. "O evin arkasına nasıl geçilir?" "Na buradan." Muhtar elini karanlığa doğru uzatıyordu. "Bahçe mi?" "He." "Duvar var mı?" "Hı." "Neye köpeğiniz yok sizin?" "Tümü de telef oldu geçenlerde." "Vah vah." "Onu sahiden acıdı sandı. Zehirlendiler mi ne bilemedik." Yüzbaşı, "Tedbirse alınacak tedbir alındı. Daha ne yapabiliriz?" demişti. Mülazım bir defa daha "vah vah" dedikten sonra muhtarın yanında bekleyen adamları Çakır Saraylı'nın kaldığı evin arkasına yolladı. Muhtara da "Korkma sen, hayırlısı budur," dedi. "Dine de imana da size de hayırlısı budur. Hadi sen gir yorganını başına çek." İçeriden bir çocuk ağlayışı geliyordu ama ses boğuktu. Belki de anası ağzına yastık kapamıştı. Muhtar odaya girdi ve sürmeyi sürdü. Mülazım da sokağa çıktı. Gökyüzü esmerleşmiş, ayaz büsbütün keskinleşmişti. Çakır Saraylı üstüne ayı postu çekmiştir diye düşündü. Fakat aldanıyordu. Zira sokağın başından karaltılar görünür görünmez bir cayırtı koptu. Muhtarın tarif ettiği evin penceresinden yayılım ateşi açılmıştı. Mülazım birbiri ardından üç yandım feryadı işitti. Sonra gelenler yolun soluna atlayıp siper aldılar. Karşı ateş başladı. Fakat iki tarafta körlemesine ve boşa sıkıyordu. Mülazım iki adamını muhtarın evine soktu. Bu sırada bir cayırtı da köyün öbür ucunda kopmuştu. O daha sürekli oldu fakat çok sürmedi. Demek kuyular teslim bayrağını çekmişti. Gökyüzü ağrıyor ve artık 90-100 adım uzağı da görebiliyordu. Demin gönderdiği iki adam karla örtülü bir gübre yığınının ardına siper almışlardı. Mülazım yanındakileri de oraya götürdü. Burası iyi, burnunu uzatan oldu mu burnunu uçuracaksınız, boşa ateş yok. Bu sırada bir ıslık sesi geldi. Baktı muhtarın damından bir el sallanıyordu. O da elini salladı. Vaziyet iyiydi. Bütün mesele Çakır Saraylı'nın arkadan bir çıkışa kalkışmamasına bakıyordu. Arslan Çakır Saraylı 5 dakika daha dayan diye geçirdi içinden. Yüzbaşının adamları düşündüğü gibi arka tarafı da düşündüğüne emindi. Muhtar 8-10 kişi var demişti. 5'e karşı 8-10. Durumlarının üstünlüğüne rağmen hiç de iç açıcı sayılmazdı. Niyazi böyle düşünürken kulağının dibinde patlayan bir mermi sesiyle sıçradı. Aynı anda yandaki keyifli devrildi namussuz diyordu. Anlattı, na o pencereden bir baş görünmüştü. Tetiğe bastıydım, herif bir arşın havaya hopladı. Niyazi, bu iş tamam diye düşündü. Şimdi sarıldıklarını iyice anlamışlardır. Kaç kişi olduğumuzu ne bilecekler? Ona göre İstanbullu hoca da içerideydi. Baş köşede o dururken Çakır Saraylı yatacak değildi ya. Ortalık iyice ağarmıştı. Kar bu aydınlığı büsbütün kuvvetlendiriyordu. Niyazi yüzbaşı Nazım ile irtibat kurmanın yolunu düşünürken muhtarın damından bir ses yükseldi. ''Hey Çakır Saraylı, beni duyuyor musun?'' Evden zayıf bir cevap geldi. ''Duyuyorum it herif, ne olacak? Dinle, ben yüzbaşı Nazım.'' Yüzbaşı nereden bulduysa bir boru bulmuş, onunla sesleniyor. Bu yüzden de kelimeleri top gibi patlıyordu. Aradaki ses farkı bile içeridekileri sindirmeye yeterdi. Ama Çakır Saraylı'nın gözü dönmüş olmalıydı. Gırtlağını yırtarcasına cevap verdi. ''İtlerinde mi yüzbaşısı var Ülen Deyus?'' Buradan bir kahkaha patladı. ''Domuz gibi yaşadın, hiç değilse insan gibi öl. Sana 5 dakika mühlet. Recep'le seni geberteceğim. Hiçbir şey kurtaramaz. Ama yanındakilere acırsan teslim ol. Onların canını bağışlayayım.'' Adamların şimdi bizim elimizde. Silah bıraktı hepsi de. Ne yapsan boş. 5 dakika anladın mı? Diyeceğini de çık pencereye öyle de. Ateş etmeyeceğiz. Çakır Saraylı yandaki pencereye bir dipçik indirdi. Camlarla birlikte pervazla devrildi ve Çakır Saraylı yarı beline kadar dışarı sarkarak elindeki mavzeri sallaya sallaya deli gibi konuştu. Burada ne kahpe var ne de kahpe dinli. Yüreğin pekse gel de teslim al. Birdenbire kayboldu. Biri onu geri çekmiş olmalıydı. Niyazi farkına varmadan saatine bakmaya başladı. Yelkovanın sinsi yürüyüşünü görebiliyordu. 1 dakika, 1,5, 2, 2,5. İrkildi, yüzbaşı ona sesleniyordu. Niyazi, tetikte durun. 3. dakika doluyordu. Yüzbaşı bu sefer, hey Çakır Saraylı diye bağırdı. 2 dakikanız kaldı, bombaları hazırlatıyorum. 3,5 dakika. Akrep dünyayı umursamadan sinsi kayışına devam ediyordu. Kar tek tük düşüyordu. Etrafta bir ölüm sessizliği vardı. Bir basamak gıcırdar gibi oldu. Niyazi nefesini kesti. Arkası gelmedi. Aldanmış olmalıydı. Fakat gözünüzü kapıdan ayırmayın dedi. Altlarındaki kar erimişti. Gübrenin sıcaklığını göğüslerinde ve karınlarında duyuyorlardı. Akrep 5. dakikaya yaklaşıyordu. Bir tıkırtı ve daha bu ne demeye kalmadan evin bahçeye açılan kapısı bir tekmeyle duvara çarptı. Aynı anda da Niyazi hemen 2 karış ötesinde bir yıldırımın çaktığını rüyada gibi fark etti. Yine aynı anda hiçbir şey düşünmeden tetiğe basmıştı. Aradan 1 saniye bile geçmediği halde yanından ve muhtarın damından ateş edildiğini, bir takım insanların bağırıp çağırdığını duymadı. İlk bombayı Çakır Saraylı patlatmıştı. Fakat bu neticeyi değiştirmedi ve haydutlar kapıdan dışarıya 5-10 adım atamadan yere serildiler. Yüzbaşı Nazım sessizlikten kuşkulanıp böyle bir çıkışı beklemeye başlamıştı. Yanındaki namlular kapıya çevrili idi. Kendisi de daha bomba patlar patlamaz yüksekliği 5 metreyi bulmayan damdan aşağıya atlayıvermişti. O doğrulurken ayakta kalan haydut yoktu. Bir koşuda gübre yığınına gitti. Niyazi cevap vermiyordu. Ötekilere baktı. Onlar da öyle. Dama doğru bağırdı. Doktor koşsun. Doktor yerden biter gibi geldi. Muhtarın evine taşıyın. Sıhhiyeciler işe koyulurken o da yüzbaşı Hamdi ile birlikte yerde yatan haydutların yanına gitti. Ölülerin kimi sırtüstü, kimi yüzü koyundu. Bunları ayağının burnuyla çevirip yüzlerine bakıyordu. Çakır Saraylı, Recep, hepsine baktılar. Hoca yok. İçeri bakalım mı? Bakalım. Yüzbaşım müsaade edin biz girelim. Nazım bunu söyleyen 45'lik çavuşu Ali'ye ters ters baktı. Tabancası elinde kapıya doğru yürürken sen işine git dedi. Köşeyi bucağı aradılar, tek bir canlı yoktu. Daha sonra muhtarın evine döndüler. Doktorun yüzü nalet bir hal almıştı. Önüne gelene söylenip duruyordu. Yüzbaşılar gelince 40.000 Çakır Saraylı bir niyazi eder mi diye homurdandı. Sormaya cesaret edemediler fakat o açıkladı. Çok ağır. Allah yardımcısı olsun. İşte o kadar. Biri gitti. İkisinin durumu hafif. Dördüncü de berbat. Nazım Hamdi'ye döndü. Yüzbaşım üçerli dörderli olup evleri arasınlar. Biz de bakalım hocayı bulmalıyız. Muhtar hoca yok diyor. Desin nerede o, çağırın şunu. Muhtar geldi. Adam çıkar, kendin de dolaş, çoluk çocuk, karı kız kimse kalmayacak evinde. Toplansınlar mescidin önüne. Yallah 10 dakikada bitmeli bu iş. Köy halkı yarı korkudan yarı soğuktan titreşe titreşe mescidin önünde bekleşirken evler bir bir arandı. Hoca yoktu. Yüzbaşılar mescide gelip muhtarı da karşılarına aldılar. Nazım, nerede hoca dedi. Sesi tehdit doluydu. Muhtar sinmişti. Mırıldandı. Kendini bilmem ki nerede olduğunu bilen beyim. Söyleyecek laf bulamıyordu. Sonunda Hamdi'nin aklına bir şey geldi. Şu 1,5 ay içinde Çakır Saraylı'ya hiç gelip giden olmadı mı? Çok. Hafta geçmez 3-5 atlı gelir. Bir gece ya kalır ya kalmaz giderdi. Öylesi değil. Gelip de burada kalan olmadı mı? Ha oldu, vardı biri. Nazım dayanamadı. Kimdi, adı neydi? Muhtar onları çileden çıkaracak kadar ağır konuşuyordu. Adımı, adını demezlerdi, küçük ağa derlerdi. Nasıl bir şeydi? Arslan gibiydi maşallah, pek de körpeydi, akpak bir şeydi. Sankim gün yüzü görmemişti, emme yaman biner, yaman sürerdi. Pek mi gençti? Hey ya, bıyığı da olmasa tüysüz sanırdın. Emme geçen cuma atış yaptılar da Çakır Saraylı'dan bilem iyi vurduydu. İyi biner iyi sürermiş, keskin nişancıymış, pek gençmiş. İsterse atar üstem gibi binsin, uçan kuşu gözünden vursun ve isterse 15 yaşında görünsün. Bu işte eline ömründe silah almamış, o çember sakallı ve 30-40 arası görünen İstanbullu hoca idi.